Ayrım 61. Büyük Hesaplaşma. Jack de Brule. Sayfa 560. Wolf John Riggs'le birlikte pompa odasından çıkarlarken sesler duyduğundan emindi. Uzaklaşırlarken bakışları sırtında hissetmiş olmasına rağmen dönüp arkasına bakmamıştı. Bir zamanlar kendi ekip üyelerini oluşturan insanların katledildiklerini de ancak Riggs'le ana güverteye çıktıklarında görmüş ve geminin içine dönerek kendisine engel olanları temizlemeye karar vermişti. Riggs boarding merdivenine, oradan da gezinti teknesine doğru yoluna devam etmişti. Wolf pompa odasının karşı saldırı için mantıklı bir nokta olacağını biliyordu. Geminin kaçınılmaz mahvının önlenebileceği tek yer orasıydı. Crutchfield'ın vurduğu yerde uyduğunda açılan ve şiddetli bir ağrıya neden olan yarasına karşın elinden geldiğince hızlı koşarak güverteden kaçarken geri dönmenin kritik, hatta ölümcül bir hata olabileceğini fark etmişti. Duygularına yenilerek aldığı eğitimi unutmuştu. Petromax Arctica'nın batırılmasının önüne geçilse bile o görevini yerine getirmişti. Yine de pompa odasına dönmüş ve çabalarının karşılığını ciddi biçimde yaralanarak almıştı. Şimdi geminin ön tarafına doğru hızla ilerlerken kendisini vuran Seal'ın da peşinde olmasını diliyordu. Bu lanetli gemide ölecekse eğer, Amerikalılardan birini de öldürmek için eline bir fırsat geçmesini istiyordu. Wolf Seal komandosunun kendisini takip etmekte olduğu umuduyla arkasına baktı ve göz ucuyla bir çılgının başının üzerindeki yüksek platformda bisikletle kendisine doğru süratle yaklaştığını gördü. Boş silahını güverteye atıp kargo pantolonunun derin ceplerinden birinden gemiyi batırma operasyonunun başından beri yanında taşıdığı bal mumu kaplı işaret fişeğini çıkardı. Kendisi, Riggs ve ekibin diğer üyeleri gemiyi terk etmeden önce güverteyi kaplamış olan petrolü ateşe verme görevi ona verilmişti. Mercer aşağıdaki kişinin dönüp makineli tabancasını attığını görünce bisikleti platformda kaydırarak durdurdu ve kaldırıp tüm gücüyle güverteye fırlattı. Bisiklet gürültüyle yere çarparken kendisi de tabancasıyla dikkatle nişan almak için ayağa kalktı. Henüz uygun bir vaziyet alamamışken teröristin salladığı sağ elinde kırmızı bir güneş patlaması meydana geldi, taşıdığı işaret fişeğinden kekremsi kokulu bir duman izi çıktı. İnce uzun iskelede yürüyen kişinin Seal komandolarından biri olduğunu zanneden Wolf, "Silahını at yoksa bütün gemi alevler içinde kalır," diye aykırdı. Mercer, "Bunu yapmana gerek yok, fişeği geminin yanından suya at," diye karşılık verdi. Wolf neredeyse 5 santim yüksekliğinde ve 16 kilometre karelik bir alanı kaplamış olan petrol gölünün ortasında duruyordu. Hemen arkasında doğru düzgün kapatılmamış bir tank kapağından biraz daha petrol sızarken güvertede kabarcıklar oluşuyordu. 200 bin ton şiddetle patlamaya hazır petrol, 200 kiloton. Ölümle karşı karşıya kalan Mercer, dalgın dalgın bir ton TNT'nin bir ton petrolden daha mı az yoksa daha mı fazla patlama kuvvetine sahip olduğunu düşünüyordu. Hiroşima'nın 20 kilotona eşit bir miktarda yerde bir olduğunu hatırlıyordu. Şayet TNT ve petrol arasındaki oran yakın değilse, küçük çocuktan kat be kat güçlü bir bombanın üzerinde duruyordu Mercer. Hauser'ın depolama tanklarındaki gazlar hakkında söylediklerini anımsamaya çalıştı. Tanklardaki havanın niye durağan olması gerekiyordu? Petrol için tanklardaki havayı bu kadar önemli kılan şeyin ne olduğunu hatırlayamaması, Mercer'ın ne denli bitkin olduğunun göstergesiydi. Elindeki işaret fişeği 4 Temmuz'da atılan donanma fişekleri gibi sallanan ve dans eden bir kobra kadar büyüleyici görünen Wolf bağırarak "Evet, bunu yapmaya mecburum," diye karşılık verdi. "Benimle birlikte öleceğini bilmenden başka bir nedeni de yok." Mercer Wolf'un göğsüne nişan aldı, silahının kabzasını daha sıkı kavradı. O anda da aklına geldi. Petrol yalnızca gaz oranı düşük olduğunda kolaylıkla tutuşabiliyordu. Yanması için tam olarak %11 oranında oksijene ihtiyaç vardı. Daha çok ya da daha az olması durumunda petrol önceden ısıtılmadıysa karışım yanıcı değildi. Karışımın kendi lehine olduğunu uman Mercer daha fazla düşünmeden silahı düzeltip hızla arka arkaya 3 el ateş etti. 9 milimetrelik mermiler Wolf'un omzunu parçalayarak sadece birkaç et parçasıyla gövdesine tutunan kolunu kullanamaz hale getirdiler. Ucu 30 bin kandil şiddetinde bir ısıyla yanan işaret fişeği, Wolf'un canlılığını kaybetmiş parmaklarının arasından kaydı ve cuk diye bir ses çıkartarak güverteye düştü. Wolf acı bir feryat kopararak dizlerinin üzerine çöktü. Sonra da kızıl fişeğin yanında durduğunu ve ucundan minik bir roket motoru gibi parlak alevler saçtığını gördü. Ayağa kalkmaya çabaladıysa da bacağındaki yara ve omzunun aldığı hasar hareketlerindeki koordinasyonu fazlasıyla bozduğu için yüzü koyun yerdeki kaygan sıvının içine düştü. Yüzünü sızıntının içinden çıkarmayı başaramayan Wolf saniyeler içinde boğulmaya başlamıştı. Mercer ateş ettiği anda Wolf'un fişeği düşürdüğünü görünce iskelenin parmaklıklarının üzerinden aşağıya atladı. İşaret fişeği henüz petrolü tutuşturmamıştı. Lakin Mercer şansını daha fazla zorlamak istemiyordu. Sert bir iniş yaptı, ayakları kaygan zeminde tutunamadığı için sırt üstü yere yuvarlandı. Çarpmadan ötürü beliyle kaba etleri zangırdamıştı. Acıyı kafatasının üstüne kadar hissediyordu. Emeklemekten çok kayarak yanıcı maddeye ulaşıp eline aldı ve başının üzerine kaldırdığında fişekten süzülen petrol damlacıkları sarı alevlere dönüşerek Mercer'ın üzerine düştüler. Serbest olan eliyle vurarak minik alevleri söndürdü ve dikkatle kalkıp ayaklarını sürüyerek Arktika'nın parmaklıklarına gitti. İşaret fişeğini olanca gücüyle boğazın uzak bir noktasına, gemiden sızan petrolün henüz ulaşmamış olduğu yere fırlattı.
''Çamur zıp zıpıp, burası şeytan balı, cevap verin lütfen.''
Parmaklıkların yanında durup işaret fişeğinin cızırdayarak sönmesini izleyen Mercer, tankerin altında pusuya yatmış olan denizaltının çağrısına cevap vermek istemiyordu. Fakat sesin giderek telaşlandığını da duymuştu. Küçük telsizi cebinden çıkardı. Burası çamur zıp zıpı, devam edin.
Sonar hızla uzaklaşan çift pervaneli gemiye ait bir sinyal algıladı. Sinyal gezinti teknesininkine uyuyor. Teknede olduğunuzu doğrulayabilir misiniz?
Mercer tankere köprü kanat duvarının dev geminin yanından çıkıntı yaptığı noktanın ilerisine baktı. Pupa tarafında Happy Hour'ın hızla tankerden uzaklaşıp Pasifik'in açık sularına yöneldiğini görebiliyordu. Crutchfield ve Hauser pompa odasında SEAL komandolarının geri kalanı ve Arktika'nın mürettebatı da ölmüş oldukları için kaçan gezinti teknesindeki kişi ya teröristlerdi ya da Joanne Riggs.
''Olumsuz şeytan balığı, tekne teröristleri taşıyor, takip edebilir misiniz?''
''Olumlu.''
Deniz yüzeyinin yalnızca 10 ya da 12 metre altında konuşlanmış olan USS Tallahassee'nin hızla suyun üzerine çıkması, suda büyük bir balığın hareketini anımsatan bir karışmaya yol açmıştı. Mercer saldırı denizaltısının hızına ve Happy Hour'ın peşine düşerken ki kıvraklığına inanamamıştı. Dikkatle izlerken her an teknenin aynalığına atılan bir torpidonun patlamasını görmeyi bekliyordu. Ancak beklediği patlama gerçekleşmemişti. Arkasında ansızın suyun içinden çıkan parlak, siyah bir su canavarı belirdiğinde Happy Hour ufuk yakınlarında minicik bir benekti. İnanılmaz ağırlığı atomik motorlarının eylemsizliğine yenik düşmeden önce dev gövdesi suyun üzerinde 13 metre yükselmiş olan USS Tallahassee'nin burnu oyuncu bir yunus gibi Happy Hour'ın dümen suyunda patlamış ve boğazın sularını sıçratarak tekrar inerken çarpmanın etkisiyle iki yanında beyaz birer su duvarı oluşmuştu. Tallahassee yine göründüğü hızla gözden kaybolmuştu. Denizaltı suyla temas eder etmez hemen dibe dalmış ve dalgaların altına batarken kaçmaya çalışan gezi teknesinin arkasında muazzam bir girdap meydana getirmişti. 4000 ton su denizaltının gövdesinin kısa süreli görünüşüyle yarattığı boşluğa hücum etmişti. Joanne Riggs ve Happy Hour adlı gezinti teknesi dev anafora çekilerek hiç var olmamışçasına yok olmuşlardı. Gezinti teknesi manevra nedeniyle öyle bir hızla batmıştı ki beyaz karinalı teknenin üzerinde uçan bir martı da onunla birlikte girdaba çekilerek boğulmuştu. Aradan birkaç saniye geçti, köpürmüş su sakinleşti, Riggs'in nerede öldüğünü gösterecek bir enkaz kalmamıştı geriye. Mercer gözleriyle tanık olmamış olsaydı böyle bir şeyin olacağına asla inanmazdı.
Happy Hour'ın açık denize doğru hızla kaçtığını gayet net olarak görürken, bir dakika sonra kabus gibi Yunus peygamberi yutan balina gibi bir yaratık tarafından yutulmuştu sanki. Yok olmuştu sonsuza dek.
Şeytan balığından çamur zıp zıpına, şeytan balığından çamur zıp zıpına, görev tamamlandı. Sahil güvenlik 2 dakika sonra orada olacağını bildirdi. Yükünüzü boşaltacak Salapurya yolda ve Seattle'daki yetkililer petrol sızıntısından haberdar edildiler. Müdahale ekipleri yoldalar. Biz düzenli olarak planlanan ve halen yürürlükte olan görevimize dönüyoruz.
Mercer telsizde duydu ve o anda denizaltının kaptanı olduğunu bilmediği sese gülümsedi. Sonradan adamın kaptan olduğunu öğrendiğinde şaşırmamıştı.
Anlaşıldı şeytan balığı, burası çamur zıpzıpı, çok teşekkür ederim, tamam.
Yorgun adımlarla üst güverteye yürürken sahil güvenlik botu da tankere bağlanmak üzere yanaşmaktaydı. Patlamanın gerçekleşmesine yalnız 8 dakika kalmışken sahil güvenlik görevlileri Arktika'nın ikiz karinalarının arasına yerleştirilmiş patlayıcıların yerlerini saptayıp etkisiz hale getirmişlerdi.
Riggs ve Kerikov'un sızan petrolü Puget Boğazı'nın kıyılarına kadar ulaştıracağını umdukları gelgit o gün tahmin edildiği kadar yüksek olmamıştı. Ve akmış olan 12 milyon varil petrol, miktar olarak Exxon Valdez faciasında sızan petrolden çok daha fazla olmasına rağmen hedeflenen çevre felaketine yol açmamıştı.
Bir helikopter tarafından bir hastaneye yetiştirilen Kaptan Hauser'la Yüzbaşı Crutchfield kurtulmuşlardı. Geriye ilgilenmesi gereken tek bir ayrıntı kalmış olduğunu bilen Mercer, bütün bu maceraya nihayet bir nokta koyabileceğini hissetmeye başlamıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri.
Yerküreye baktığınızda değil Basra Körfezi, Seattle'ın biraz ötesine gitmek bile imkansızmış gibi gözükür. Seattle ve Basra Körfezi gezegenin tam zıt taraflarında yer alırlar. Buna rağmen Avrasya kıtasını geçmektense önce New York'a uçup oradan doğu yönünde Avrupa'ya, ardından da Orta Doğu'ya devam eden Mercer için yolculuk biraz daha kısa sürmüştü. Kıtalar arası yolculukla ilgili herhangi bir şey hatırlamıyordu. Seattle'da bindiği andan itibaren uçağın tekerlekleri New York'a değene kadar uyumuştu. Londra'nın Heathrow havaalanına yapılan terörist saldırısı hava trafiğini son derece olumsuz etkilediği için Avrupa'ya en kısa sürede varmanın tek yolu Air France'ın süpersonik Concorde'uyla uçmaktı. New York John F. Kennedy havaalanında bir zombi gibi hareket ettiği için aslında tercihi daha yavaş giden bir ulaşım aracıydı ve yolculuğunun Atlantik bacağında uyumayı planlamıştı. İnce uzun bir füzeden farksız olan uçakta ancak 2 saatlik tavşan uykusuna dalabilmişti. Paris'teki Charles de Gaulle havaalanında mahsur kalmış, Britanya adalarına gitmeye çalışan binlerce yolcu yüzünden kesinlikle bir kaos yaşanmaktaydı. Mercer daha ayık olsaydı bu karmaşa onu rahatsız ederdi. Ama Abu Dhabi'ye yapacağı aktarma için alanda beklediği 1 saatlik süreyi uyuyarak geçirmişti. Abu Dhabi'nin acımasız, göz kamaştıran çöl güneşi son birkaç gündür yaşadığı soğuk ve ıslak sefalete bir ilaç gibi gelmişti. Petromax'in sondaj platformundan kaçarken girmek zorunda kaldığı buz gibi suyla donmuş olan kemiklerinin kendilerine gelmek için birkaç haftaya ihtiyaç duyacaklarını düşünüyordu. Yanında yalnızca Kennedy'de alelacele satın aldığı giysileri koyduğu ufak bir çanta olduğu için gümrük işlemlerinin çabucak tamamlanmasından sonra hava alanının devasa gümrüksüz alışveriş merkezinin önünden geçerek uluslararası terminalin yanındaki yola çıktı. Çantasını ayağının dibine koyup Abu Dhabi'ye gidecek müşteri arayan taksi ve limuzin şoförlerine aldırış etmeden Wayne Bigelow adındaki bağlantısını beklerken sokak lambasının direğine yaslanarak gözlerini yummuş ve yine içi geçmişti. Soğuğu vücudundan atabildiğinde bir sonraki ilk işi inanılmaz derecede borçlandığı uykuyu ödemek olacaktı. Yakınında bir arabanın kornası çaldı ve onu yeniden bilinçliliğe sürükledi. SeaTac havaalanından aradığı Albay Bigelow'la yaptıkları telefon görüşmesi sırasında adam hakkında gayet iyi bir izlenim edinmişti. Ve nedense yaşlı askerin üzeri açık, kaputunda koca bir lastik olan hurda bir Land Rover'la geleceğini tahmin ediyordu. Ama tahminlerinin aksine Bigelow siyah boyası güneş ışığının altında pırıl pırıl parlayan bir Mercedes 600 Sel'in camından dışarı sarkmıştı.
''Yanılmıyorsam siz Dr. Mercer'sınız.''
Adamın aksanı kesinlikle sömürge İngilizcesini andırıyordu. Ve çok uzun zaman önceden gelen bir sesti sanki. Kır bıyıklarının sivri uçları parlatılmıştı ve ağaç kabuğu kadar yanık yüzü hava koşullarından ötürü yıpranmıştı. O lüks araçta otururken bile sert asker duruşu bozulmamıştı. Mercer Bigelow'un sırtının ancak ölüm sertliğiyle gevşeyeceğini düşündü. Görür görmez adamdan hoşlanmıştı.
Mercer bu ondan geri kalan diyerek vücudunu yaslandığı direkten ayırdı ve çantasını alıp arabaya yürüdü.
Geciktiğim için özür dilerim ama bu sabahki havai fişek gösterisini kaçırmak istemedim. Sizin donanmada kullandıkları hornetler inanılmaz etkileyici. Köpek kılığına bürünmüş iblisler gibi çığlıklar atıyorlar.
Mercer'ın ne kadar ağır yürüdüğü ve arabanın deri koltuğuna nasıl dikkatle yerleştiği Bigelow'un gözünden kaçmamıştı.
Bakıyorum da Halit Huddari ile terzileriniz aynı.
Mercer'ın sağ kolu ciddi biçimde kopmuş olan omuz bağlarının üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla askıya alınmıştı.
Bu askılardan biriyle insanlarda ne denli acıma duygusu uyandırdığınızı tahmin edemezsiniz. Fransız hava yollarının kabin görevlileri bile uygarca davrandılar.
Bio Ace ile gelmeliydiniz.
Bigelow hala İngiliz hava yollarının eski adını kullanıyordu.
Ama Heathrow'daki olayların birkaç gündür onları perişan ettiğini düşünüyorum.
Mercer peki her şey plana uygun olarak gelişti mi diye sordu. Hava alanlarında bekleyişler ve uçuşlar, doğuya seyahat ederken kat ettiği 13 zaman dilimi yüzünden kaybettiği saatler arasında Kaptan Hauser'ın Petromax Arctica'yı yok olmaktan kurtarışının üzerinden tam bir gün geçmişti.
Bigelow gösterişli bir gülümsemeyle ''Saat gibi'' diye yanıt verdi.
Mercedes saatte 150 kilometre hızla çölün beyaz kumlarını ikiye ayıran asfalt yol şeridinde mutlulukla mırıldanarak ilerliyordu.
''Size ayrıntılarla ilgili bilgi vermeyi Bakan Huddari'ye bıraktım.''
Sekreteriyle yaptığım konuşmadan anladığıma göre bakan önce Londra'da British Museum'a ardından da Heathrow'a yapılan saldırılarda ağır yaralanmış.
Siri ona çok düşkündür. Yaralarından olduklarından daha beterlermiş gibi söz ediyor. Birkaç şarapnel parçası saplanmış. Uzaktan yakından yaşamı tehdit etmekle alakaları yok. Bir uçaktan atladığında da fena şekilde belini kaydırmış.
Ardından da sevecenlikle
''Muhallebi çocuğu 3 metreden atladı. Saatlerce heyecanını üstünden atamadı. 2500 metreden paraşütsüz atlayıp hafifçe topallayarak kalkıp giden adamlar tanıyorum ben. Cambridge'e sonra da Londra İktisat Fakültesi'ne gideceğine Sandhurst'a gitmesi gerektiğini biliyordum ben zaten. Delikanlı çok yumuşak.'' diye ekledi.
Bigelow'un huysuzlukla karışık sevgisi Mercer'ın gülümsemesine neden olmuştu. ''Onu uzun zamandır mı tanıyorsunuz?''
''Babası onu ufacık bir çocukken çölden getirdiğinden beri. Onun gibi insanlar körfezin geleceğidir. Bir yandan batı dünyasında faaliyette bulunurlarken, diğer yandan ikisini de doğru şekilde dengeleyerek geleneklerine ve inançlarına olan bağlılıklarını koruyabilirler. Günümüzde pek moda olan kökten dincilik yanıt olamaz. İnanç Allah'a da olsa, çağdaş uygarlığa da olsa, Arapların iki yöne de balıklama dalmamayı öğrenmeleri lazım. Maalesef ellerine attıkları her konuda o kadar hırslılar ki, hayatın incelikli uzlaşmalarını gözden kaçırıyorlar.
Mercer kıkırdadı. Ben de aynı konuşmayı bir çevreciyle yapmıştım.
Bigelow bu herkes için geçerli diye cevap verdi.
Şehre vardıklarında Bigelow arabayı ofislerin yer aldığı cam ve çelikten yapılmış modern bir binanın altındaki garaja park etti. Park ettiği yerde beton duvarda adının yazılı olduğu bir tabela vardı.
''Çantanızı bırakabilirsiniz. Aslında Abu Dhabi'de bulunduğunuz sürede araba sizindir. Umarım keyfini benden çok çıkarırsınız. Ben eski Rover'ımı Almanların deri kaplı bu genel evlerine yeğlerim.
Bina birkaç yaşından fazla olamayacağı halde Bigelow'un Mercer'ı götürdüğü bölüm alçı duvarları, koyu renk ahşap işleri ve en az 4 metre yüksekliğindeki tavanlarıyla insanda Victoria tarzı bir yapıymış duygusu uyandırıyordu. Etki kafa karıştırıcıydı, lakin bu kıraç şehirde memnunlukla karşılanan bir unsurdu. Halid el Huddari'nin 1,5 metre genişliğinde 3 metre uzunluğundaki ofis kapıları yekpare maundu. Artık o boyutlarda ağaç bulmak mümkün olmadığı için Mercer kapıların antika olduğunu tahmin etti. Kuzeyde kalan körfezin mavisiyle merkezin uzağındaki çölün tonlarına uygun renklerde zengin döşenmiş dış ofis büyük ve hoştu. Ofisin diğer ucundaki masa bir bilardo masası kadar büyük olmasına karşın kusursuz biçimde düzenlenmiş, hatta bilgisayar kabloları bile işlevsel çirkinliklerinin azaltılması için sıkıca bağlanmışlardı. Mercer masadan kalkan kadının Halid Huddari'nin sekreteri Siri Patal olduğunu tahmin etti. Kadınınki gibi zarif ve narin bir güzellikle karşılaşmaya hazır değildi. Washington civarındaki Hint restoranlarından tanıdığı o şişman anaç kadınlardan biriyle karşılaşmayı bekliyordu. Siri Patal rahatlıkla manken olabilirdi. Akıcı hareketleri ve filiz gibi vücuduyla olağanüstüydü. Tamamen şovenist bir düşünceye kapılarak Huddari'nin bu kadınla ilişki yaşayacak kadar akıllı davrandığını umdu. Kendisi Huddari'nin pozisyonunda olsaydı yaşardı. Siri'nin saygılı bir tavırla "Merhaba albay" diye selamladığı Bigelow, kızın profesyonel davranışını görmezden gelerek bıyığının ucuyla onun yanağını gıdıkladı.
"Merhaba canım, nasılmış benim kızım?"
"Albay, lütfen." Siri kızardı ve başıyla giriş salonunun köşesini işaret etti.
61. ayrımın sonu. Sayfa 570.